Herkese merhaba, ben Erdi Özal. Bugün önemli bir konuğumuz var. Donanım Haber çatısı altında Oppo firmasının piyasaya çıkardığı telefonları çok sık ekranlarınıza getirdik. Find 5'in ön incelemesini yayınlamıştık. M1 ile ilgili olarak çok sayıda haberi yine mobilitede olsun, Donanım Haber.com ana sayfasında olsun sizlerle paylaşmıştık. Yakın zamanda da Find 7 modelini duyurdular. Oppo'yu çok merak ediyoruz. Türkiye'ye gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu telefonlara nasıl ulaşabiliriz gibi çok fazla sayıda merak edilen soru vardı. Bu sorular çerçevesinde biz de araştırmaları yaptık ve Oppo'nun Türkiye'deki tek yetkilisi ya da Oppo ile tek bağlantısı olduğunu düşündüğümüz ya da olduğunu bildiğimiz kişi olan Şenol Bey, Şenol İker Bey'i davet ettik. Kendisi de bizi kırmadı. İzmit'ten kalkıp buralara kadar, ofisimize kadar geldi. Kendisiyle Oppo ve Oppo ile ilişkileri hakkında konuşacağız. Şenol Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Şimdi Oppo'ya geleceğiz. Zaten bütün yeni Find 7 haricinde bütün yeni telefonlar önümüzde duruyor evet. Şu anda. Maskotları da yine önümüzde durmakta. Tatlı bir maskotları var. Önce kısaca sizi tanıyalım çünkü aşina olduğumuz birisi değilsiniz. Hani Oppo vasıtasıyla sizle tanışmış olduk. Hem bizim hem de okuyucularımızın sizi daha iyi tanıyabilmesi adına kısaca özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?
Kocaeli Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği okudum. Elektronik haberleşme mühendisiyim. 1980 yılından, 81 yılından beri bilgisayar sektörünün içindeyim. Hı hı. İlk olarak Spectrum, sonra Amstrad'la devam ettik. Hatta Amstrad konusunda Türkiye'de bir dergi çıkmıştı, Sinamstrad diye. Hı hı. O dergide köşe yazmıştım. Sonra yine bilişim sektöründe devam ettim. Kendi iş yerim vardı. Harita yazılımları yaptım topograflar için. Ve en sonunda bir özel şirkette çalışmaya başladım. Şu anda kamuda çalışıyorum.
Aslında siz o bilgisayar dünyasının böyle en heyecanlı, en hareketli dönemlerinde ya da evet. O fitilin ilk ateşlendiği dönemlerde Amstrad gibi, Spectrum gibi zaten hani yaşı tutanlar ya da konuya aşina olanların bildiği o heyecanlı dönemin ön plana çıkan markalarıyla bayağı haşır neşir olmuşsunuz gibi görünüyor.
Kesinlikle. Tam onların en ateşli olduğu zamanlardaydı. Sonra zaten heyecan vermemeye başladı artık.
Gerçi Spectrum, Amstrad biraz hani Commodore, Amiga onların nezdinde daha böyle şey belli komünitelere, belli gruplara hitap eden bir yani cihazlar gibi kalmıştı ama.
Şimdi nasıl iOS'çu ve Android'çi var onun gibi fanları vardı o zaman da. Hep olacak herhalde teknolojide. Şeyler, iki seçenek böyle.
Farklı seçenekler tabii kendi kitlelerini evet. Ve kendi gruplarını yaratıyor. Şenol Bey teknoloji dünyasını zaten yıllardır içinde olan bir kişi. Tabii şimdi bilgisayar dünyasına yakın olmak, teknoloji dünyasıyla içli dışlı olmak önemli. Ama bunlar sizi aslında Oppo ile buluşturan unsurlar olmadı. Tabii orada ki. Başka bir durum söz konusu. Kısaca ondan da bahsedelim istersiniz.
Benim bir arkadaşım var, Çin'de ticaret yapan. Orada Oppo'yu görmüş, beğenmiş, bana bahsetti. Ben de gördüğümde çok ilgimi çekti ve forumlarını takip etmeye başladım. Sonra forumlarında 10 ülkeden temsilci aradıkları konusunda bir ilan çıktı. Bu ülkelerden birisi de Türkiye. Hemen başvurumu yaptım. Türkiye'den çok fazla başvuru yoktu zaten. 10-15 tane herhalde sanıyorum vardı. Beni seçtiler. Şanslı benmişim. Ondan sonra önce bir çevirme işleri yaptık biraz. Tercüme işleri yaptık. Uluslararasılaştırma işleri. Ondan sonra Çin'e davet ettiler beni. N1'in lansmanı için. Orada yetkililerle tanıştım. Oradaki yazılımcılarla fabrikayı gördüm. Yani Oppo'yu yakından tanıma fırsatım oldu.
Zaten öyle ki sizlerle her şirketin her noktasını gezmişsiniz. Çünkü özellikle kesinlikle. N1 lansmanında Oppo'nun kendi hazırladığı videolar var. Hemen her saniyede sizi de görmek mümkün yani. Hani uluslararası bazı başka katılımcıları videonun belli sahnelerinde göremiyoruz ama siz her yerde çıkmışsınız yani bir şekilde.
Hepimiz
her yerde
birlikteydik aslında böyle şey gibi hani askerde manganın birlikte dolaştığı gibi hep birlikte dolaştık aslında. Çin çünkü bildiğimiz bir yerde bir kaybolursanız bir daha oteli bulmanız zor olabilir.
Tabii M1 lansmanı dışında siz aynı zamanda Find 5 ile ilgili aktivitelere de katıldınız değil mi yanlış bilmiyorsam?
Hayır Çin'e sadece bir defa M1 lansmanı için gittim. M1 lansmanı için gitmeden önce Find 5'in Türkçeleştirmesini bitirmiştik. Ondan sonra N1'inkini de bitirmiştik doğal olarak.
Türkçeleştirme derken bu işletim sisteminin Türkçe dil desteği kazanmasından evet, bahsediyoruz evet, değil mi? Find 5'in yerelleştirmesini Türkiye'de siz mi yaptınız?
Tabii ki. Find 5'in de ya kalır olsun diyelim genel olarak. Ve Find 7'nin de tabii ki. Find 7'de şu anda Türkçe yok ama piyasaya sürüldüğünde hemen ilk güncellemede Türkçe gelecek. Şu an itibariyle Türkçe yok.
Kaloros şöyle söyleyelim. Oppo'nun kendi geliştirmiş olduğu arayüzü Android işletim sistemi üzerinde Oppo mühendislerinin kendi ihtiyaçları ya da beklentileri doğrultusunda yaptıkları özel bir arayüz olarak nitelendirilebilir. Aslında güzel de bir arayüz. Bayağı da hızlı çalışıyor. Hani üst seviye başka bazı markaların cihazlarıyla kıyaslandığı zaman. Bunun yerelleştirme çalışmalarında telefonu elimize aldığımızdan Türkçe menü karşımıza çıktığında Şenol Bey'i hatırlayacağız o zaman.
Yazıyor hatta.
Bunu altına da yazıyor. Bu gerçekten önemli. Tabii Siz aynı zamanda orada şirketin CEO'su yani genel müdürüyle, sahibi diyebileceğiniz kişiyle de tanışma fırsatı yakaladınız.
Tabii. Bir de hediyeleştik. Kısaca... Çinlilerde çok önemliymiş hediyeleşmek. Hediyeleşmiştik. Mevlana götürmüştüm onu.
Ben tam aslında dokunmayacaktım ama zaten evet. Mevlana şekeri de Çinlilerin seveceğini düşünüyorum en azından. Oppo'yu isterseniz kısaca anlatalım. Oppo şimdi elektronik dünyasında aşina olanlar ya da özellikle ses konusunda yakından takip edenlerin bildiği bir firmaydı aslında. Akıllı telefonlardan önce Oppo özellikle DVD player, Blu-ray player gibi oynatıcılarıyla zaten tanıyordu. Bugün dünyanın en iyi Blu-ray player'larından 3 tanesini saydıysanız mutlaka Oppo'yu birileri sayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama tabii dünya çapında ünlü olmalarının, bu derece geniş kitlelere hitap etmelerinin belki de önünü açan unsur akıllı telefon faaliyetleri oldu. Ama Oppo, Çin'de çok büyük bir holdingin bir markası bakıldığı zaman ve aslında bazı başka markalara daha sahipler değil mi?
BBK'nın bir kuruluşu. Sonra Vivo markası da aynı kökten geliyor aslında. Sonra Oppo'da daha... üst düzey telefonlar yapmak için yola çıkılmış. En başta küçük elektronik cihazlar yapma konusunda tecrübe edinebilmek için MP3 player'lar yapmaya başlamışlar. MP3, MP4 player'lar. Burada tecrübe sahibi olduktan sonra basit telefonlar yapmaya başlamışlar. Çin pazarına hitap eden. Daha sonra ilk olarak Find 5 ile başladılar.
Zaten dünya çapında bu derece popüler olmalarının önünü açan telefondur Find 5.
Ne özelliği vardı? 13 megapiksel kameralı ilk telefondu bu. Lanse edilen.
Yine Full HD ekrana sahip ilk telefonlardan bir tanesiydi.
Evet, ilklerden biriydi. 13 megapiksel ise tam olarak ilkti. Donanımsal HDR olan ilk telefondu.
Zaten Qualcomm'un yine Snapdragon ailesi hızlı bir işlemcisi vardı. 2 GB belleği vardı gibi.
Evet, gerçekten de o sıralar en güçlü telefonlardan bir tanesiydi.
Yine malzeme kalitesi de keza oldukça iddialı çünkü.
Zaten o görenleri kendine... hayran bırakıyor gerçekten. Bir elinde almak lazım. Bir böyle ya görmek
çok
lazım.
Çok seçkin bir telefon gerçekten, havası yaratıyor. Biz de geçen sene önceleme videosunu yayınladığımız zaman hani telefonu ilk elimize aldığımızda şaşırmıştık. Çünkü hala Çinli markalara karşı bir güvensizlik sorunu var. Hani özellikle burada tabii Çin'in aslında mantalitesinin de bir etkisi oldu. Yıllarca fason üretim yaptıkları için kendi markalarını oluşturma noktasında çok temkinli davrandılar. Ama Oppo'nun telefonları gerçekten de malzeme kalitesi anlamında bugün dünya devi firmaların üst seviye cihazlarıyla yarışacak türden. Kesinlikle. Zaten Oppo Çinli bir marka ama üst seviye cihazları dünya çapındaki diğer telefonlar gibi fiyatlandırmaya sahip. Yani hani bu telefonu gidip Çin'den $200 alamıyorsunuz. Yani bunun rayiç bedelinde baktığınız zaman bir Note 3 ayarında Samsung Galaxy Note 3'ün de benzer bir fiyatlandırması var. Oralara geleceğiz zaten. Find 5 gerçekten popüler oldu. Daha sonrasında herhalde M1 ile devam ettiler.
Yok, arada bir R819 diye bir model var. Bu R819...
O bizim dikkatimizden kaynaklı. Biraz daha ekonomik bir telefon olduğu için.
MTK işlemcili aslında çok şeker gibi bir telefon. Çok hafif, pili çok iyi dayanıyor, çok hızlı. Yani bence çok güzel bir telefon.
Yani bu telefon şöyle söyleyelim. Donanım anlamında bugün ülkemizde satılan General Mobile Discovery'nin muadiline yakın. Yani çok benzeri diyebiliriz.
Hatta buradaki Coloros'u port ettiler. General Mobile Discovery'e
port ettiler. Türkiye'deki bazı kullanıcılar port etmişler. Evet. Onun bilgisini yine videomuzun önceki sohbette Şenol Bey sağ olsun bizlere aktardı. Ama şunu söyleyeyim. Malzeme kalitesi anlamında. Gerçekten özellikle şu arka kapak. Hani bu fiyatın üstünde malzeme kalitesi sahipmiş gibi izlenim yaratıyor. Hakikaten bu da yine Oppo'nun hani mantıklısını ya da Oppo'yu diğer Çinli markadan ayıran unsurlardan bir tanesi diye gösterilebilir. Ama bence bu telefonu daha fazla uzatmayalım. Çünkü Oppo'nun son dönemde bence en fazla sükse yaptığı telefon N1 oldu. İsterseniz kesinlikle bu telefondan biraz bahsedelim. Siz bu telefonun lansmanındaydınız zaten aynı zamanda.
Evet. N1'in en önemli özelliği döner kamerası. Döner kameralı daha evvel telefonlar vardı ama akıllı telefon olarak ilk. Hem ön kamera olarak hem arka kamera olarak aynı kamerayı kullanabiliyoruz.
Yani şu an aslında piyasada ön kamera bazındaki en gelişmiş telefon bir bakıma göre. Çünkü 13 megapiksel, yani bugün pek çok üst seviye cihazda gördüğümüz 13 megapiksel kamera bunu da döndürüp aynı zamanda ön kamera olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu arada tabii kameranın iki tane LED flaşı var. LED flaşlar şöyle önemli. Bugün üst seviye cihazlarda zaten birden fazla flaş kullanmaya başlandı ama kamerayı çevirdiğiniz zaman itibariyle ön kamera da çift LED'li flaş haline geliyor. Dolayısıyla istediğiniz yerde yüksek kalitede kendi selfie fotoğraflarınızı da çekebilirsiniz. Işık var ya da yok sizin için hiç fark etmeyecektir. Tabii N1'in çok sayıda önemli özelliği var ama burada bence dikkat çeken ya da diğer akıllı telefonlardan farklı olmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi de kutu içerisinden çıkan bu aparat. Bu minik aparatın birden fazla görevi var. Bence zaten bu aparatı çok uzun süredir kullanan Şenol Bey'den dinleyelim bunu. Çünkü telefona gerçekten de farklı özellikler kazandırabiliyor.
Bu Bluetooth bir cihaz. İçerisinde bir pili var ama çok uzun süre dayanıyor pili gerçekten. Şarj edilmiyor yani. Ne yapabiliyoruz bununla? Buna bir uygulamayı bağlayabiliyoruz ve dokunduğumda o uygulama açılıyor. Mesela fotoğraf makinesini bağlayabilirsiniz. arayüzü bağlayabilirsiniz. Fotoğraf arayüzündeyken dokunduğunuz zaman fotoğraf çekiyor. Hı hı. Dolayısıyla bir yere koyup karşısına geçip istediğiniz zaman fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Ya da herhangi birini kaybetmenizi önlemek amacıyla bunu anahtarlığınıza takıyorsunuz. Anahtarınızı bir yerde unutursanız telefonunuzu unutursanız anahtarlığınız alarm veriyor size. Başka ne yapıyor? Telefonunuzu bulamadığınız zaman buna dokunduğunuzda telefonunuz çalmaya başlıyor.
Şu an canlı bir örneğinde gerçekleştirmiş olduk.
Gibi özellikleri var.
Yani aslında bir nevi yardımcı aparat. Bu sadece bu kumandayla bile pek çok özellikten faydalanabiliyorsunuz. Örneğin kendi kendinizin fotoğrafını çekmek istediğiniz diyelim. Çevrede kimse yok fotoğraf çekme konusunda ricada bulunabileceğiniz. Telefonu bir yere sabitlerseniz direkt bir kumandaya basarak
kendi fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Bir arkadaşım vardı zıplayıp havadayken fotoğraflarını çekmeyi çok seviyordu. O bayılmıştı mesela.
Bir arada Instagram'da da öyle bir akım vardı. Havada zıplarken fotoğraf çekip dağıtma noktasında. Çok faydalı, kullanışlı bir aksesuar var. Yenilikçi de bir ürün. Kutu içeriğinden çıkıyor yeni hayatında bu. Tabii. Ücretsiz olarak gelen bir aparat olduğu için alıp istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bunu da bir tarafa bırakalım.
Şimdi bu telefon çok büyük. Parmağınız ulaşmayabilir her tarafa. Hı-hı. Örneğin fotoğraf çekerken.
Büyük derken bu arada 6 inçlik bir ekrana sahip
tabii,
olduğunu söyleyelim.
5.9. Arkasında dokunmatik bir alan var. Buraya dokunarak da dokunmaya da bazı görevler yüklenebiliyor. Örneğin fotoğrafı buradan çekebilirsiniz. Hı hı. Ön tarafa dokunmanıza gerek kalmadan tek elle kullanmanıza imkan veriyor. Bu büyüklükte bir telefonu. Normalde bu büyüklükte telefon elle kullanılmaz.
Yani aklıma isterseniz direkt PlayStation Vita geldi aslında. Arka tarafında da dokunmatik bir kontrol alanı sağlanmıştı. Oppo M1'de de arka tarafta dokunmatik bir kontrol alanı var. Tabii arkanın tamamı dokunmatik değil. Orta zaten belli bir dokunmatik kontrol evet. bölümü var. O zaten pek çok kişinin işaret parmağına denk gelecek bölüm olarak dizayn edilmiş. Direkt buraya dokunarak telefonu kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Yazılım tarafında da ilginç yetenekleri var. Şimdi şunu söyleyelim. Oppo yakın zamanda Synology Mod ile işbirliğine gitti. Bu M1'in Synology Mod versiyonu da var. Synology Mod'u da biliyorsunuz Android çekirdeğini baz alan ama pek çok noktada saf Android'den ayrışan bir işletim sistemi olarak nitelendirilebilir. Direkt Synology Mod'dan isimlenmeleri aslında biz bu telefonda görüyoruz. Örneğin telefon ekranında bir daire çizdiğiniz zaman kameranın başladığını görüyorsunuz ki şu an zaten bilmiyorum ekranlara geldim ama kamera başlamış oldu. Yazılım tarafında da yetenekleri fazlasıyla zengin özelliklere sahip olan bir
telefon. Öyle olmasa başka telefonlara port etmeye çalışmazlar herhalde. Yani
Kalorosu.
Diğer telefonların Oppo'ya port edildiğini görmedim ama Kalorosu'nun başka telefonlara port edildiğini gördüm.
Bu arada şimdi M1 Daha sonra Find 7 modeli geldi. Find 7 modeliyle ilgili zaten biz kapsamlı bir habere geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Find 7'nin iki versiyonu var. Birisi Advanced olarak nitelendirilen 2K çözünürlüklü ekrana sahip olan versiyon. Birisi de Full HD versiyonu. Evet. Bu telefonlarda size zannediyorum ki gelecektir. Çünkü belki gelecek. Tekrarlamakta fayda var. Şenol İker Bey, Oppo'nun Türkiye'deki fahri konsolosu gibi aslında. Öyle bir programları var dünya çapında. Evet. Türkiye'de de Şenol Bey olduğu için her yeni çıkan cihazı test için size yolluyorlar zaten. Evet. Find 7 ile ilgili olarak mesela cihaz size ne zaman gelecek? Biz sizden ne zaman alıp o cihazı test edebileceğiz? Bunu da sıcağı sıcağına bilgisini verelim bence.
Bunu kesin bir bilgim yok ama piyasaya çıkmadan önce gönderilecek muhakkak ki.
Yani bazı versiyon Nisan ayı piyasaya çıkacaktı. Bu ay siz o zaman örnek cihaz alırsınız.
Muhtemelen benim bu ay içerisinde elime geçmesi lazım. Öyle düşünüyorum. Siz de güzel bir inceleme yaparsınız inşallah.
İnşallah biz de çok merak edilen bir telefondu. Haberine gelen zaten yorumlarda telefon ne kadar merak edildiğini gösteriyor bizlere. O zaman Şenol Bey son olarak size şunu sormak istiyorum. Şirketin illaki geleceğe dönük planları var. Sizle sohbet ettik. Bazı cihazların devam modellerinin gelip gelmeyeceği konusunda da bir diyalogumuz oldu sizinle ama ben şunu merak ediyorum. Oppo sonucunda dünya çapında yavaş yavaş merak edilen, daha fazla kişinin ilgi göstermeye başladığı bir marka. Biz bu markayı Türkiye'de görebilecek miyiz? En azından sizin şirketle yaptığınız konuşmalarda ya da Çin'e gittiğiniz oradaki hava itibariyle Oppo'nun ileriye dönük planları 3 aşağı 5 yukarı nedir? Yani ileride bir gün bu cihazlar Türkiye'de olur mu?
Şimdi aslında her şey çok açık. Dünya çapında 10 ülkeden temsilciler seçilmiş. Daha sonra yine 8 ülkeden, tekrar 5-6 ülkeden yine. Ama ilk partide Türkiye vardı.
İlk 10 ülke yani.
İlk 10 ülkenin bir tanesi Türkiye'ydi.
Ya bunu şunu mu anlamalıyız? Bizim hedeflediğimiz ilk 10 ülke var. Bunlardan birisi Türkiye.
Öyle görünüyor. Yani ben öyle
altyapımızı oturttuktan sonra biz mutlaka bu ülkeye gireceğiz gibi bir mesaj alabilir miyiz?
Öyle görüyorum. Yani bu ülkelere bu kadar yatırım yapıldığına göre... Üzerinde çalışıldığına göre muhakkak ki...
Sonuçta siz sürekli gidip geliyorsunuz işte lansmanlara. Bundan sonraki lansmanlara da gideceğinizi söylediniz.
Gideceğim. Bu telefonlar gönderiliyor vesaire. Dolayısıyla bir beklentisi var muhakkak ve muhakkak ki Türkiye'ye gelecek. Yani bunun zamanı konusunda benim bilgim
şu anda tabii Oppo, ben de çok yakından takip ediyorum filmi. Biraz değişik bir pazarlama mantığı içerisinde. Şu an aslında global anlamda belli başlı yayınlara, ürünler yollayarak biraz nabız yokluyorlar aslında. Hani ilgi nedir?
Şu anda yapılan o zaten.
Evet. Nasıl fiyatlandırma hali sokarız? Hani üst segmentte rakiplere karşı nasıl olur gibisinden bir aslında nabız yoklama sürecindeler. Öyle zannediyorum ki ileriye dönük olarak pek çok farklı ülkeye gireceklerdir gibi görünüyor. Hani o Çin istilası denen olayı biz belki 3-5 sene sonra yaşıyor olacağız. Çünkü Oppo belki en fazla sıyrılan firma oldu ama arka planda başka Çinli firmalar da var bir şekilde. Dünya çapında operasyon başlatmak isteyen. Dolayısıyla umarız tez vakitte bu telefonları görürüz. Bu telefonlarla ilgili olarak biz daha önce zaten mobilitede de girişimcilere seslenmiştik. Hani sonucunda Türkiye böyle fırsatlar olan, ön plana çıkan, üst seviye cihaz yapan firmalar da var. Böyle bir durumda aslında böyle bir işbirliğine gitmek isteyenler de herhalde Türkiye'de size ulaşarak sizin üzerinizden de Oppo ile işbirliğine yani bir kontak kurarak.
Kimlerle kontak kurulacağını en azından.
En azından sizden öğrenebilirler. Açıkçası biz Şenol Bey'le bu video öncesinde de uzun bir sohbet etme şansı yakaladık. Kendisi zaten elektronik haberleşme mühendisi. Kocaeli Üniversitesi'nde bunun eğitimini almış ve özellikle 80'lerin o damga vuran bilgisayar dünyasının o Türkiye'deki yeni yeni alevlenmeye başladığı dönemlerde de hem dergicilik anlamında hem de mühendislik anlamında ciddi çalışmalar olmuş bir kişi. Hem bu video kapsamında hem de video öncesinde kendisiyle keyifli bir sohbet etme fırsatı yakaladık. Şenol Bey'i tanıma fırsatı sağlayan Oppo'ya da aslında buradan ayrıca teşekkür edelim. Oppo vasıtasıyla sizle tanışmış olduk diyerek videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Şenol Bey gerçekten İzmit'ten kalkıp geldiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
Ben size teşekkür ederim ve sizinle tanışmış olmak beni çok mutlu etti.
Evet, bu videomuzda çok merak edilen bir konuya açıklık getirdiğimizi düşünüyorum. Oppo'nun cihazları Türkiye'ye gelecek mi? Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama Oppo en nihayetinde Türkiye'den bir kişiyi yetkili olarak tayin etmiş durumda. Şenol Bey Çin'e gidiyor, geliyor. Şimdi yakın zamanda yine belki başka bir lansman için gidiyor olacak. Biz bu konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça zaten Şenol Bey'le kontak halinde olacağız. Kendisi bize yeni gelişmelerden haberdar ettiği sürece biz bu bilgileri ve haberleri sizlerle paylaşıyor olacağız diyerek videomuzun sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.